Herkes için Bisiklet Podcast'ten tüm dinleyicilerimize merhaba. Nisan Bisiklet Bülteni ile yine beraberiz. Bu ayda geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bisiklet severlerin katkılarıyla yine dolu dolu bir bülten hazırlamaya çalıştık. Siz de aylık olarak yayınlanan bisiklet bültenine katkı vermek isterseniz herkesicinbisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Podcast'imiz başlıyor.
Herkese merhabalar. Ben Mobix Türkiye'den Uygar. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne şu an itibariyle tam 2 ay var. Dünya Bisiklet Günü'nü daha renkli ve anlamlı kılmak için bu GEP, Herkes İçin Bisiklet Podcast ve Mobix Türkiye aileleri olarak ortaklaşa bir kampanya başlatmaya karar verdik. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde 3 çocuğa 3 bisiklet hediye etmek niyetiyle pedal çevirmeye başladık bile. Konuyla ilgili çalışan vakıf ve dernekler aracılığıyla 3 çocuğumuzu belirleyeceğiz. 3 Haziran günü geldiğinde Mobix kullanarak bisiklet üzerinde kazandığımız tokenlarla 5-9 yaş arasında tam okul döneminin başında olan 3 çocuğumuza bisikletlerini hediye edeceğiz. Yetişkin bisikletliler olarak bizlerin yardımlaşma ruhunu korumamız ve her fırsatta ortaya koymamız çok değerli. Ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle çocuklarımızın erken yaşta bisiklete binmelerine katkı sağlamamız çok değerli. Bu kampanyayla daha fazla çocuğumuzu bisikletin özgür ve mutluluk verici dünyasına davet etmek istiyoruz. Bisikletin insana kendi kendisine yetmesini öğreten bir araç olduğunu ve çevresine duyarlı insanlar yarattığını biliyoruz. Sahip olduğumuz bu gücü 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne kadar ortak bir hedefle pedalımızın gücüyle göstermenin hepimiz için çok kıymetli ve çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Kampanyamız çok basit. Bildiğiniz gibi bisiklet sürerken Mobix uygulamasını başlattığımızda her 10 dakika sonunda Mobix mili dediğimiz bir puan kazanıyoruz. Pazartesi günleri de Mobix'e girip topladığımız bu puanları gerçek para karşılığı olan Mobix token'a çeviriyoruz ve pasif gelir elde ediyoruz. Her hafta bu şekilde Mobix kullanıcılarına 10.000 Mobix. Şu anki fiyatla yaklaşık 1000 dolar dağıtılıyor. İşte bu yaklaşık 1000 dolarlık Mobix havuzundan elde ettiğimiz tokenları gönlümüzden ne kadarı kopuyorsa bu GEP adına açtığımız Mobix cüzdanına bağışlıyoruz. Detaylı bilgiye Mobix Türkiye Instagram kanalından veya Mobix Türkiye Telegram grubumuzdan da ulaşabilirsiniz. Son olarak eğer kampanyamıza katılmak isterseniz sosyal medya kanallarımızda bulabileceğiniz kayıt formunu doldurmanızı rica ediyoruz. Bu sayede hem teşekkür listemizde yer alabilirsiniz hem de daha önce Mobix kullanmadıysanız size sembolik bir miktarda Mobix gönderip bunları uygulama içinde staking'e koymanızı isteyeceğiz ki Mobix ödül havuzundan alacağınız miktar ilk haftadan daha çok olabilsin. Sevgilerimizle.
Merhaba, ben Hena Alpagut. Nisan ayında ülkemizde gerçekleşecek olan bisiklet yarışları hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bahar aylarının gelmesiyle açılan bisiklet sezonunda bu ay, uluslararası 1. Caretta Caretta Grand Fondo yarışı. Karya Muğla Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 12 Mayıs tarihinde kısa ve uzun parkur şeklinde gerçekleşecek uluslararası katılımlı bisiklet yol yarışıdır. Bu yarışa katılım için 2004 yılı vizeli lisans gerekmekte, lisansı olmayan yarışmacılar için güncel sağlık raporu istenmektedir. Yarışa son kayıt tarihi 7 Mayıs 2024'tür. Kısa parkur için 950, uzun parkur için ise 1150 lira ücreti vardır. Kısa parkur 55 kilometreden oluşmakta. Başlama tarihi ve saati ise 12 Mayıs Pazar günü sabah 8:20'dedir. Katılımcı sayısı 1000'le sınırlıdır. Uzun parkur ise 84 kilometreden oluşmakta. Başlangıç tarihi ve saati 12 Mayıs 2024 Pazar günü sabah 8'dir. Katılımcı sayısı yine 1000 kişiyle sınırlıdır. Daha fazla bilgi için carettagrandfondo.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Akra Grand Fondo Antalya 28 Nisan 2024 Pazar günü Antalya'da gerçekleşecek olan Grand Fondo Akra Parkuru 98 km ve AG Tohum Parkuru 49 km olarak iki farklı rotada gerçekleşecektir. Katılımcı limiti 1000 kişiyle sınırlı olup son kayıt tarihi 24 Nisan'dır. 98 kilometrelik Akra Parkuru Kemer Orbia Parkı'nda başlayıp aynı noktada bitecek ve toplam tırmanışı 2000 metrenin üzerinde gerçekleşecektir. Katılım ücreti ise 1150 liradır. 49 kilometrelik kısa parkur ise yine Kemer Olbia Parkı'nda başlayıp aynı noktada bitecek. Toplam tırmanışı 537 metre olarak belirlenmiştir. Kısa parkurun katılım ücreti ise 950 liradır. Accra Grand Fondo için her katılımcının güncel bisiklet veya triatlon lisansına sahip olmak zorunluluğu vardır. Lisans sahibi olmayan sporculardan güncel sağlık raporu istenmektedir. Accra Grand Fondo da ayrıca paralimpik kategoride bulunmaktadır. Kısa parkurda paralimpik B, paralimpik C ve genel klasman olarak yer almaktadır. Daha fazla bilgi için accragrandfondoantalya.org web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu ayki en önemli yarış ise Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. 21-28 Nisan arasında 8 etap olarak düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacak. Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ile İzmir'den sonra 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2024'te dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI World Team, UCI Pro Team ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacaktır. Türkiye turunda 4'ü dünya turu takımı olmak üzere toplam 25 ekip yarışacak. Türkiye'den de 4 kıta takımın mücadelenin içinde olacak. Şimdiden takımımıza başarılar dilerim. Dev turun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak. Daha fazla bilgi için www.tourofturkiye.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sevgili bisiklet seven gönül dostları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben Murat Görücü, Abidos Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Kurucu üyesiyim. Bunlardan önce bisiklet sevgisini yüreğinde her yere gönlünce taşıyan bisiklet gönüllüsüyüm. Bu yayınımızda Mart 2024 bülteninde sizlere bahsettiğim 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki bisiklet ile ilgili mevzuatta ilişkin bilgileri devam edeceğim. Öncelikle şunun belirtilmesinde fayda var. Trafikte biz de varız. Bisikletliler trafikte var. Bizler incinebilir yol kullanıcılarıyız. Trafikteki ölümlerin ve yaralanmaların azalması için birbirimize saygı ve kurallar çerçevesinde yaklaşmalıyız. Kuralları hiçe sayarak, inatlaşarak, öfkeyle değil. Bunları hatırladıktan sonra kanunun 6. maddesindeki bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri hakkında kurallar hakkında bilgi verelim. 1. Ayrı bisiklet yolu ve şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuterları taşıt yolunda sürmek. Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanılmasına ayrılmış yerlerde sürmek. Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin İkiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek. Bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ile diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunmak. İzin alınarak yapılan gösteriler dışında bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikleti başka bir araca bağlanarak asılıp tutunarak sürmek. Bisikleti iki eline bırakarak sürmek. Elektrikli skuter ve motorlu bisikleti manevra dışında tek elle sürmek. Motosikleti devamlı iki elle sürmemek. Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşımak. Elektrikli skuteri otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerinde olan karayollarında kullanmak. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilere bindirmek. Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasını taşımak. Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı yük taşımak. Son maddemiz ise bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde elde bagaj, paket ve benzerlerini taşımak. Bu kurallara uyulmadığı takdirde sürücülere para cezası ve ceza puanı yaptırımı uygulanmaktadır. Bunlara dikkat edilmesini önemli ifade etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra kanun 68'in belirli maddeleri dışında taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde ya da taşıt yolunda yürümesi. Bunlara ilişkin olarak yayalara 690 TL para cezası uygulandığını biliyor musunuz? Sevgili dostlar, bir de şunu belirtmekte fayda var. Bisiklette kullandığımız farın 20 metre önü aydınlatacak şekilde olması, arkada bir lamba olması, frenlerinin olması, ihbar aleti, normal olarak 30 metreden duyulabilecek zil, korna şeklinde ses aleti olması. Ayrıca sevgili dostlar, kask kullanımına ve geceleri seyahatlerde gönüllülükleri artırmak için reflektifli yelek kullanıma da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunları da ifade ettikten sonra sizlere iyi sürüşler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Her şey güzel gönlünüze göre olsun. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.
Bursa Misra Yolları'ndan hepinize merhaba. Ben astım hastası, Dolbistet sporcusu, sinüs sayımları yazarı, narratif şairi, Spotify, podcast pedal ve varyasyon bana sen gibi yaklaşık program sunucusu, yol gezer yazarı Murat Engin Deniz. Misra Yolları'na katılmak ister misiniz? Nilüfer Kent Konseyi'nin bölgeyi kalkındırmak adına düzenlediği Bursa Misra Yolları 17 farklı bisiklet rotasından oluşuyor. Bu rotalar Bursa'yı kuşatan Osman Bey'in askerleri olan Kaya Alpleri'nin sur içindeki Bizans askerlerinin morallerini, psikolojilerini bozmak için oynadıkları kılıç kalkan oyunun adası olan Helenistik dönem Truva savaşları zamanında yaşayan Misyalılar tarafından kullanılıyordu. Misyalılar başlarına yörelerine özgürlüğü kardakarlar, tunçtan küçük kalkanlar taşırlar ve mızraklarının uçlarını ateşte sertleştirirlerdi. Marmara Denizi yakınında yaşayan Misyalılar bu oyunu oynarlardı. Bu rotalara gitmek isteyen maceracılar yedek iç lastik ve zırhlı dış lastik ve yol istekleriyle gelip Dülfer Kent Konseyi'ni arayarak Başköy Bisiklet Evi'nde konaklayabilirler. Misya Yolları'nı dinlemek ve kitaplarımı okumak, almak ister misiniz? Kendim gibi engelsiz yaşamların hayat hikayelerini, yaşamın farklı yönlerini, uzun bisiklet yolculuğuna çıktığımda karşılaştığım farklı insanları ve doğayı koruma bilincini ön plana çıkaran narratif şiirlerin gerçekten ilham vericidir. İklim krizi ve karbon ayak izi gibi önemli konuları da ele alarak doğanın korunması adına farkındalık yaratmak çok kıymetlidir. yolgezer.blogspot.com adresindeki hikaye anlatım şiirlerimi okumak bu değerli mesajları daha geniş kitlelere ulaştırmanızı sağlayacak ve insanların düşünmelerini, harekete geçmelerini teşvik edecektir. Göğüs hastalıkları doktorum Defne Hanım ile astım ve bisiklet ilişkisi üzerine konuşmamızda Defne Hanım bisiklet astımı olanlar için faydalı bir egzersizdir. Ancak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır demişti. Özellikle soğuk hava ve alerjenler bisiklet sırasında astım semptomlarını tetikleyebilir. Bu nedenle temiz havada sürmek önemlidir. İlaçlarımızı önceden kullanarak ve astım krizini önlemek adına yanınıza ilaçlarınızı alıp semptomları kontrol altında tutmalısınız. Bununla birlikte doğru nefes tekniği de bisiklet sırasında önemlidir. Derin nefes almak ve yavaşça nefes vermek akciğerlerinizi daha iyi açmanıza yardımcı olabilir. Bunun için burundan derin nefes alıp ağızdan yavaşça nefes vermek iyi bir başlangıç olabilir. Bu akciğerlerinize daha fazla oksijen sağlayarak astım semptomlarını azaltabilir. Ayrıca yeterli su tüketimi de önemlidir. Hidrasyon seviyenizi korumak akciğer fonksiyonlarınızı destekler ve astım semptomlarını azaltabilir. Astımı olanlar için bisiklet sağlık açısından faydalıdır. Ancak önlemler alınmalıdır. Unutmayın, herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın. Astım hastalığıma, nefes arayışına çıktığım Bursa Misra Yolları'nda görüşmek üzere. Sağlıklı ve keyifli bisiklet sürüşleri diliyorum.
Herkese merhaba, ben Hande Karaca. Görüyorum, öyleyse inanırım. Gördüklerimiz bizim gerçeğimize dönüşür. Nasıl olur? Gözümle görmüştüm dediğimiz şeyler bu gerçekliğin gözün şahitle ne kadar sağlam olduğunu anlatır. Bu yüzden kazanmak istediğimiz yeni alışkanlıklarımızı görgü dediğimiz göz filtresinden sıklıkla geçirmemiz gerekir. Ki hayatımızın değişmez bir parçası olsunlar. Amerikan filmleri yıllardır gösterge biliminden faydalanarak bizlere Amerikan kültürü ve Amerikan yaşama şeklini empoze eder. Bunları kim zaman ne giyeceğimizi, kim zaman ne yiyeceğimizi, hangi araçları kullanacağımızı, hangi teknolojik ürünleri kullanacağımızı bize gösterdi. Hatta öğretti. Özellikle Amerikan arabalarını öven filmler bize Amerikan kültüründe arabanın da ne kadar önemli olduğunu öğretti. Araba bir özgürlük aracıydı. Yeni yerlerin keşfiydi. Kim zaman kanundan kaçan suçluların heyecan dolu bir arkadaşı, kim zaman efsane kanun adamlarının yargı dağıttığı bir aracıydı araba. Kadınlar da erkekler kadar araba kullanırlardı bu filmlerde. Özgürdüler, güçlüydüler, macerayla dolu bir hayatları vardı. Bunun muhteşem örneklerinden bahsetmemiz gerekirse İtalyan işi filminin başrolünde Mini Cooper'ı göreceksiniz. James Bond filminin başrolünde ise BMW Z3. Man of Steel filminde de Chrysler reklamı gözümüzün önünden gitmez. Yani firmalarda bu araba anlatılan detaylı filmleri mutlaka sponsorlarla güçlendirirler. Ancak artık arabanın altın çağı geride kalıyor. Artık mikromobilite araçları dediğimiz skuterler, elektrikli ya da klasik bisikletler hayatımızın empoze edilen yeni araçları haline geliyor. Bunu da filmlerde ve dizilerde desteklendiğini görüyoruz. Şöyle bir bakalım. 2019'da Silikon Vadisi dizisinde ilk kez Lime isminde ve skuter kiralama firmasının genç ve akıllı karakterler tarafından kullanıldığına tanık olduk. Bu karakterler teknoloji kullanıyorlardı ve akıllıydılar, gençtiler, dinamiktiler, komiktiler. Hayatın en önde giden tipleriydi. Muhakkak skuter kullanmalılardı. 2020'de de Emily in Paris dizisinde Thier skuter firmasının Amerikalı ama Paris'te yaşayan moda trendlerini yakalayan hatta yaratan bir kız olan Emily tarafından sıklıkla kullandığını gördük. Paris'te milyonlarca euro yatırım yapan Thier firması eminim Emily'nin de ekmeğini yemiştir. Ama sonuçta tabii Paris'te skuterlerle ilgili yeni devrimler yaratıldı. City Bikes firması 2022'de de Bull dizisinde Intergalactic animasyon filminde 2023'te ise Succession dizisinde ana karakterlerin altında şehir içi paylaşım bisikletler kullandığını gösterdi. Bu bisikletler kimi sahnelerde karakterlerin kendini en iyi hissettiği dakikalarda kimi zamansa akıllarına güzel bir fikir gelmesi için bir araç olarak kullanıldı. Bu da kullanıcıya ne zaman ihtiyacınız olursa mikromobilite yanınızda mesajını vermiş oldu. Özetle diyebiliriz ki mikromobilitenin ana taşıyıcı olmadığı ama karakterinin ya da hikayenin örgüsünün hayati derecede faydalandığı, yaşamını değişmez bir parçası haline getirdiği film ve diziler artmaya devam edecekler. Gelecekte de izlediğimiz tüm film ve dizilerde güvenli sürüş yolları olan şehirler, karakterlerin yürüyerek attıkları unutulmaz tiratlar, koşarak değişen hayatlar, bisikletli aşk hikayeleri, e-bisikletli macera filmleri, skuter kullanan süper kahramanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar göreceğiz ve mikromobilite hayatımızın çok daha belirgin görüntülerine tanık olacağız. Netflix, Amazon gibi özellikle gençlerin film izlediği ve dizi izlediği dijital platformların mikromobilite içeren Türk filmleri, dizileri de üretmesi, ülkemizde artan kullanıcı sayısına dikkat edilmesine, arttırılmasına faydalı olacaktır. Buradan da tüm yetkililere seslenmiş olalım. Yeni yatırımlar yapmak için mikromobilitenin içinde geçtiği filmler, diziler üretebilirsiniz. Kendini yaratıcı hisseden ve içerik hazırlamak isteyen gençlere de bu yeni dünyaya içerik üreterek öne çıkmaları gerektiğine tavsiye edebiliriz. Sağlıklı, özgürlük dolu, mobili mikro, keyfi makro günler dileriz.
Ben Eskişehir'den Rahime Çelen, Eskişehir Bisiklet Derneği Velespit üyesiyim. Derneğimizi 2013 yılında Eskişehirli Bisikletler olarak bir araya gelerek kurduk ve halen aktif bir şekilde bisikletli kültürünü yaymak için etkinliklerimize devam ediyoruz. Derneğimiz Bisiklet Yaşam Platformu kurucu üyelerinden Kavşak Ağı üyesi, bizi destek temsilcisi, Eskişehir temsilcisi. Tabii ki ana hedefimiz bisikletli yaşam kültürünü oluşturmak, yaygınlaştırmak ve kalıcı hale gelmesini sağlamak. Ve bisiklet yaşam kültürünün alt başlığı olan bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi üzerine odaklandık. Bisikletli ulaşım küresel iklim kriziyle mücadele etme sürecinde ya da etkilerini azaltma sürecinde sürdürülebilir yaşanabilir kentler için sürdürülebilir ulaşımın en ana maddelerinden bir tanesi de bisikletli ulaşım, toplu taşıma, bisikletli ulaşım ve yaya ulaşım olduğunu biliyoruz. Bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak da bizim hedeflerimizin, derneğimizin hedeflerinin içinde. Bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için en temel ihtiyaç tabii ki trafik tehlikesini ortadan kaldırmak için güvenli, doğru bisikletli ulaşım altyapısını oluşturmak. Bu da öncelikli olarak yerel yönetimlerin görevi olmakla beraber trafikteki sürücü hatalarının azaltılması için de Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı gibi sorumlu kurumlar var. Bu konuda farkındalık çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Ben daha çok sosyal turlardan bahsedeceğim bugün. Çünkü sosyal turların bisikletli ulaşım konusunda farkındalığı oluşturmak için çok etkili olduğuna inanıyorum. Türkiye'de ben kendi adıma en katıldığım ilk ve en önemli, en kalabalık büyük turlardan bir tanesi 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa'dan Asya'ya bisiklet turuydu. Murat Suya Batmaz'ın düzenlediği ve 5000'e yakın kişinin katıldığı Taksim Meydanı'nda buluşup birlikte Boğaz Köprüsü'nden geçtiğimiz ve Anadolu yakasında da sahilden sürdüğümüz çok güzel bir turdu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan, organize edilen bir farkındalık turuydu. Daha sonra tarihi antik kentlerin varlığına dikkat çekmek için UNESCO'nun özellikle diktiğin UNESCO'nun koruma listesinde olan Selçuk'tan İzmir'e 2019 yılında katılmıştım. Daha sonra 2020 yılında sanırım Bergama'dan İzmir'e sürmüştük. Bir de Eskişehir'de sarı bisiklet turu olmuştu ama o çok kısa rotalı bir turdu. Bu tip turların toplumda farkındalık yarattığını biliyoruz. Ancak ben şimdi Avrupa'da katıldığım böyle sosyal içerikli bisikletli ulaşıma dikkat çekmek için yapılan hak arama turlarına katılmıştım. Onlardan söz etmek istiyorum ve aradaki farkı kendimiz değerlendirelim böylece diye düşünüyorum. 2022 yılında Berlin'de ADFC yani Genel Alman Bisiklet Kulübü Türkçesi. Bu kulübün büyük bir kulüp, bütün Avrupa, pardon Almanya'da etkili bir kulüp, en etkili ve her yerde şubeleri olan bir kulüp. Onun büyük şehirlerde özellikle her sene düzenlediği çok büyük turlar var. Ben de Berlin'dekine katılmıştım. İnanamadım. Bir gün, yani bir pazar günü 30 bin kişinin, 30 bin bisikletlinin bir araya gelerek bisiklet süreceğini göreceksin deseler kesinlikle inanmazdım. Zaten Avrupa'da bisikletli ulaşımı tercih edenlerin sayısı çok fazla. Bir de bize göre çok iyi olmalarına rağmen daha yaygın bisiklet ağının olması ve hatta bisiklet ağlarının daha güvenli hale getirilmesi için hükümetin bu konuda daha ciddi tedbirler alması, trafik yasasının değişmesi için dikkat çekmek amacıyla ya da uyarmak amacıyla şehirlerde böyle turlar düzenliyorlar. Berlin'dekinde rotayı şöyle düzenlemişler. Berlin çok büyük bir şehir biliyorsunuz. Ahtapot gibi şehrin dış çeperlerinden merkeze doğru rotalar belirlenmiş. 9-10 tane farklı rota merkeze doğru geliyor. Ve merkezde ana caddelerden birinde birleşiyor. O cadde boyunca sürülüyor ve büyük bir meydanda durup bitirip konuşmalar, etkinlikler yapılıyor. Bu turda bayağı uzun bir turdu Berlin büyük olduğu için. Bizim Türkiye'de yapılanlarla kıyaslamak istiyorum. Bir kere 30 bin kişinin bir araya gelmiş olmasına rağmen hiç kimse birbirini sollamıyor. Hiç kimse bir başkasına 1,5 metreden daha fazla yanaşmıyor. Yani her bisikletli arasında en az hem yandan hem ön ve arkadan 1,5 metre mesafe sürekli korunuyor. Ve çok yavaş sürülüyor. Çok yavaş sürülüyor, kimse birbirini sollamıyor, kimse birbirine çok yaklaşmıyor. Hiç kimse kendi derneğinin forması, kendi derneğinin afişine, kendi kulübünün flamasını taşımıyor. Çünkü orada ortak amaç bisikletli ulaşıma dikkat çekmek. Kendi derneğini ya da kendi kulübünü ön plana çıkarmak, reklamını yapmak, şovunu yapmak değil. Ortak amaçta yapılan bir eylemde böyle ayrımcılık olmayıp bir bütüne dahil olmak amacıyla bu tip yaklaşımların tercih edilmesi bence çok güzel. Birliktelik, bütünlük oluşturuyor çünkü. Bir grup kendi formasını giyse, öbür grup kendi bayrağını taşısa belki bir bu bütünlük, birliktelik havasına zarar verecek olabilir diye düşünüyorum.
Tabii bu yaşadıklarımı anlatmak 5 dakikaya sığmadı. Devamını bir sonraki programda anlatalım diyorum. Hoşçakalın.